Ayrım 10.
D. Nüfus geometrik bir dizeye göre 1, 2, 4, 8, 16, 32, oysa gıda maddeleri üretimi bir aritmetik diziye göre 1, 2, 3, 4 artmak eğilimindedir. Malthus, ücret teorisini nüfus teorisine dayandırır. Ücret, artan nüfus dolayısıyla geleneğin belirlediği bir geçimlik düzeye düşmek eğilimindedir. Bu teorinin etkisi, ahlaki kayıtlar, evlenmelerin geciktirilmesi, çocuk sayısının bakılabilecek kadara indirilmesi gibi yoluyla nüfus artışı sınırlanmazsa, ücretin bir geçimlik düzeye inmesinin kaçınılmazlığının kabulü oldu. Ne Malthus ne Ricardo, ahlaki kayıtların çağlarında işçiler bakımından etkili olabileceği konusunda iyimserdi. J.S. Mill bu bakımdan hiç olmazsa uzun dönem için daha iyimser bir görüşü bir kuşak sonra getirdi. Nüfus teorisiyle ahlaki kayıtların etkisi konusunda karamsarlığın uygulamadaki sonucu, Malthus ve Ricardo'nun o sırada İngiltere'de yürürlükte bulunan Fakirlere Yardım Kanunu'na karşı koymaları oldu. Malthus, her eşitlik düzeni fakirlik ve sefaletle sonuçlanır. Nedeni insanların geçim vasıtalarından daha süratle artmak eğilimidir. Şu kadar ki, özel mülkiyetin kanunlarından doğanlardan daha şiddetli yollarla Tanrı ve tabiatın her aile reisine çocuklarına bakmak için koyduğu kayıtlarla önleniyor olmasın. Nüfus üzerine cilt 2 sayfa 151 diyordu. 2. Emek talebi ve ücret fonu teorisi J.S. Mill. A. Smith'ten itibaren klasiklerde ücretlerin her yıl ücret fonu olarak ayrılan, büyüklüğün ekonominin kapital stokuna bağlı olan bir fondan ödendiği ve ücret haddini nüfusun ve bu fonun büyüklüğünün belirlediği görüşü var oldu. Fakat teorinin kesin ifadesi J.S. Mill'i bekledi. Emek talebinin artışını ücret fonundaki artışa bağlayan bu teori, neoklasik terimlere çevrilirse, ücreti kapital iş gücü oranının fonksiyonu sayması, ücret haddindeki yükselişi iş gücü veriyken kapitaldeki artışa bağlaması demektir. Teori ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir. Kapitalistler üretim sürecinde işçileri makineler ve aletlerle donatır. Bunlar sabit sermayeyi oluşturur. Fakat üretim dönemi boyunca işçilerin tüketeceği gıda maddesi, giyim eşyası ve diğer tüketim malları da bulunmalıdır. Bunlar nakdi ücretlerin mal karşılığıdır ve ekonominin kapital stokunun bir kısmıdır. İşçilere ödenen ücret, kapital stokundan yapılan bir öndelik, avans niteliğindedir. İşçilerin üretim dönemi süresince geçimini sağlayacak malların oluşturduğu bu kaynak, ücret fonudur. Büyüklüğü ekonominin kapital stokunun büyüklüğüne bağlıdır. Ücret haddi ise ücret fonunun işçi sayısına bölünmesiyle bulunur. Yeni ürünün üretimi tamamlandığı zaman kapital stoku yenilenirken işçilere verilen bu öndelik sonra kapitaliste kârla beraber geri döner. Yani yeni ürünün toplam değeri ücret fonu ve kapitalistin kârını karşılayacak büyüklükte olmalıdır. Smith, ücretle yaşayanlar için talep ücretlerin ödenmesine ayrılan fondaki artışla aynı oranda artar. Cilt 1 sayfa 70-71. Ricardo, kapitaldeki artışla orantılı olarak iş gücü talebi de artar demektedir. Öyleyse işçi sayısı veriyken kapital stoku ve buna bağlı olarak ücret fonu artarsa ücret hadleri de yükselir. Bunlar büyümeksizin ücretlerin artması olanaksızdır. Neoklasik teoriye göre bu birbirini tamamlayıcı iki üretim girdisinden birinin arzı arttığında diğerinin marjinal verimi ve talebi yükselecek, iş gücü konu olduğunda ücret haddi artacak demektir. Böylece her iki okul işçi ücretini kapitalist girişimcinin sağlayacağı kapitale bağlar. Teori birçok bakımdan eleştirmeye değer. Bir kere ücret fonunu kapital stokuna bağlayan katsayının nasıl belirlendiği açık değildir. Ayrıca teori üretim sürecinde kesiklikler bulunduğu varsayımına dayanır. Oysa gerçekte işçiler birikmiş ücret malları stoku anlamında kapitalle üretim tamamlanıncaya kadar yaşıyor değildir. Genellikle üretimle ücret ödemeleri eş anlı yürür. Öyle ki stokların üretim dönemi içinde erimesi, yani kapital tüketimi veya menfi yatırım da bu nedenle söz konusu olmaz. Üretim süreci tamamlanıncaya kadar stok azalışı, üretim tamamlandığında da stok birikimi gibi bir kesiklik yoktur. Nihayet ücret haddini, ücret fonu, işçi sayısı diye saptamak pek basit bir açıklamadır. Bu aksaklıklarına, çağında çok eleştirilmiş olmasına rağmen ücret fonu teorisi uzun yıllar işçilerin ücret haddlerinin artması taleplerine karşı koymak amacıyla kullanılmıştır. 3. Klasik ücret teorisi ve sonrası. Klasiklerin düşük ücret haddlerini haklı çıkarmak için kurdukları bu teori, daha sonra sosyalist öğretide kapitalist sistemin eleştirisine dönüşmüştür. Nüfus artışı gibi tabii bir olayın değil, sistemin kanunlarının işçi ücretlerini geçimlik düzeyde tuttuğu söylenmiştir. Gerçekte kapitalizmin Batı ülkelerindeki gelişmesinde ne Malthus'un nüfus kanunu doğrulanmış ne gerçek işçi ücretleri mutlak anlamda bir geçimlik düzeyde kalmıştır. Artık çağdaş iktisat teorisi bu ülkeler için nüfusu reel ücrete bağlı içsel bir değişken saymaz. Nüfus iktisadi sisteme dışsal, egzojen bir etken kabul edilir. Bununla beraber reel ücretle kar arasındaki çelişki bu ülkeler için yine çağdaş bir sorundur. Maliyet enflasyonu teorisinde ve Sraffa'nın canlandırdığı klasik modelde bu çelişki yine yaşamaktadır. Diğer yandan Malthus'un nüfus teorisi Marx'ın ve genellikle Marksistlerin eleştirisine konu olmuştur. Fakat çağımızın az gelişmiş ülkeleri için yapılan tahlillerde önemini yitirmemiştir. Sadece nüfus ile kişi başına gelir artış hızı arasındaki çelişkiye dönüşmüştür. İktisatçılar arasındaki ideolojik farklar, yapılan tahliller ve çıkarılan sonuçları gözlenen çelişkilerin niteliğini belirler. Buna en iyi örnek, aynı yıl yayınlanan 1847-48 Mill'in ilkeleri ile Marx'ın Komünist Manifestosu'nda ücret konusunda yaklaşımdaki farklardır. Gözlenen olay, İngiltere'de işçi sınıfının durumu ve ücret haddi aynıdır, dönem aynıdır. Oysa bu iki düşünürün teoride yansıttıkları gerçek farklıdır. 11. Klasik kapital birikimi ve kâr teorisi. Merkantilizmin harcamayı vurgulamasına karşılık klasik okul tasarrufa verdiği önemle ayrılır. Tasarruf kapital birikiminin kaynağıdır. Ekonominin gelişmesinde kapital birikimi üretim tekniği değişmesiyle birlikte rol oynar. Gerek tasarruf gerek yatırım bu sistemde kar haddinin fonksiyonudur. Bunları yapan sınıf da kapitalistlerdir. Ekonominin gelişmesi tasarruf ve yatırıma, bunlar da kar haddine bağlı olduğuna göre kar haddini düşürecek etkenler, ekonomiyi durgunluğa götüren nedenler sayılır. Klasiklerin ideolojik tutumlarıyla bağdaşan bu neden, işçi ücretlerindeki artıştır. İşçi ücretlerini artıran etken ise geçimlik gıda maddeleri fiyatları artışıdır. Bu fiyat artışı toprak rantı tarafından mahsedilir. Kapitalist ekonomi durgunluğa giderse nedeni ne sistemin kendi kanunları ne de kapitalisttir. Oysa Marx klasiklerden kar haddinin düşüşü ilkesini alıp bunu sistemin işleyişine ve kapitalistin davranışına bağlayacaktır. 1. Kapitalin birikimini belirleyen değişkenler. Smith, Ricardo. Klasik sistemde kapitalist girişimciler üretimi örgütlemeleri, tasarruf yatırım yapmaları dolayısıyla ekonominin en önemli sınıfıdır. Bunlar toprak sahiplerinden toprak kiralar, işçileri, alet, teçhizat gibi sabit sermaye ile donatır. Bir yandan da işçilere gıda maddeleri, giyim eşyası ve benzeri geçimlik mallardan oluşan ücret fonu üzerinden öndelik verir. Kapital hem sabit kapitali hem değişken kapital niteliğinde ücret fonunu kapsar. Genellikle ne toprak sahipleri ne de işçiler tasarruf yatırım yaparlar. Kapitalleri için daima en karlı kullanma alanını aradıkları için kapitalistler tarım ve sanayide riziko ve belirsizliğe göre değişen bir farkla kar haddinin eşitlenmesini, böylece üretim girdilerinin en etkin dağılımını sağlar. Bu, kâr hadlerinin eşitlenmesi kanunudur. kapital birikiminin kaynağı tasarruftur. A. Smith'e göre kapital tutumlulukla artar, savurganlık ve yanlış davranışla azalır. Ricardo, kapital birikimi iki yolla sağlanır. Ya artan gelirden tasarruf edilir ya da azalan tüketimle birikir. İlkeler sayfa 131 demektedir. Klasiklerin gelirin tüketim ve tasarruf arasında bölünüşünü belirleyen değişkenler konusundaki görüşlerine gelince, A. Smith, kapital sahibinin kapitalini kullanmaya teşvik edecek tek güdünün kendi karı olduğunu söyler. Tasarrufla yatırımı özdeş saydığı için her ikisi de karın fonksiyonudur. Fakat tasarruf ve yatırım gücünün gelirle sınırlanmış olduğunu da belirtir. Diğer bir deyişle geliri veri iken tasarruf ve yatırım kar haddinin fonksiyonudur. Fiili kar haddi aynı zamanda riziko primini kapsar. Asgari kar haddi ancak bu primi karşılamaya yeter. Kar haddi bunun üzerinde oluştukça kapitalistler tasarruf ve yatırım yapmaya devam eder. Buna benzer görüşleri Ricardo paylaşır. Kapital birikimini ekonominin safi geliri ile kar haddinin fonksiyonu sayar. Safi gelir, işçilerin geçimlik tüketimini karşılamak için toplam üründen gerekli indirim yapıldıktan sonra geri kalan artıktır. Bu, toplumun tasarruf gücünü belirler. Artık ne kadar büyükse toplumun tasarruf gücü de o kadar yüksektir. Açıktır ki safi gelirin bir kısmı kapitalistin ve toprak sahiplerinin tüketimini de karşılayacaktır. Toprak sahipleri birikim yapan bir sınıf değildir. Kapitalistlerin safi gelirden yapacakları tüketim ise tasarruf güdüsünün derecesine yani kar haddine bağlıdır. Kapitalin karı yüksekse bireylerin birikim yapmak güdüsü bulunuyor demektir. Sayfa 290. Eğer kar haddi düşerse tasarruf azalıp tüketim artar. Tasarruf kar haddinin müsbet fonksiyonudur. Kar haddi yükseldikçe tasarruf artar, kar haddi düştükçe azalır. Eğer kar haddi bir minimum riziko primini karşılayacak düzeye düşmüşse birikim tamamıyla duracaktır. Klasikler kapitalisti toplumun öncü sınıfı, kar haddini de birikimi belirleyen başlıca değişken yapmıştır. Böylece kar haddindeki düşüşü ya da yükselişi, ekonominin durgunluğa yönelmesi veya genişlemesinin başlıca nedeni sayabilmiştir. Bu tutumları yaşadıkları toplumdaki kapitalist girişimcinin çıkarı ve laissez-faire ideolojileriyle bağdaşır niteliktedir. 2. Tasarruf yatırım eşitliği. Smith, Ricardo, Malthus. Klasik okulda bugünkü deyimle ex-ant yani tasarlanan, tasarrufun tasarlanan yatırıma eşit olduğu görüşü Malthus hariç hakimdir. Bu sistemde gömüleme, iddihar ve gömüleme çözümü yoktur. Paranın sadece mübadele işlevi göz önünde tutulmuştur. Düzenin merkezindeki akılcı iktisadi adamın atıl para tutmayacağı varsayılır. Hiç kimse birikimini verimli yapmak dışında bir amaçla birikim yapmayacaktır diyen Ricardo'nun görüşü diğerleri tarafından paylaşılmıştır. Sadece Malthus aşırı tasarrufun bulunabileceğini ve bunun bugünkü deyimle tasarlanan tasarrufu tasarlanan yatırımın üzerine çıkarma yoluyla bir genel aşırı üretim nedeni olacağını söylemiştir. Fakat Malthus'un sayın Mahreçler teorisini reddeden görüşü klasik öğretide kabul edilmemiştir. Kapitalistin tasarruf işleviyle toplum yararı arasındaki çelişkiyi gösterdiği için öğretiye karşı etkisiz bir çıkış olarak kalmıştır. Klasik sistemde gömüleme ihmal edildiği için bütün tasarruf yatırıma gider. Kar haddi düşerse yatırım azalır, tüketim artar. Kar haddi yükselirse tersi geçerlidir. JBS'in Mahreçler Kanunu'nu benimseyen klasikler için genel aşırı üretim söz konusu olamaz. Bir ülkenin verimli üretimde kullanabileceği kapital miktarından daha fazlasını biriktirmiş olması mümkün değildir. Gerçekte tasarruf yatırım özdeşliğini verimli kullanılabilecek miktardan daha fazla kapital birikiminin olanaksızlığını iddia etmekle klasik öğreti kapitalistin tasarrufunu öven ve birikimini gelişmenin kaynağı sayan görüşleri arasında tam bir uyuşma sağlamıştır. 3. Kar haddindeki azalış. Smith, Ricardo, Mill. iyimserlikle nitelenen A. Smith, dahil bütün klasiklerde, ekonominin gelişme sürecinin sonucunda kar haddinin azalacağı görüşü yer alır. Kar haddinin dolaysız azalış nedeni ücretlerdeki yükseliştir. A. Smith'e göre zenginlik, refah ve nüfus artınca kar iki nedenle azalır. Biri, kapitalistlerin kendi aralarındaki rekabettir. Ekonominin kapital stoku büyüdükçe iş gücü kullanımı için rekabet ederek işçi ücretlerini yükseltirler. Ücretleri yükselten kapital stoku büyümesi karı azaltmak eğilimindedir. İkincisi, en karlı yatırım alanları önce tüketilmiş olacağı için kapital stoku büyüdükçe kar haddinin azalmasıdır. Ricardo için de karların tabii eğilimi düşmektir. Sebebi, toplum ve zenginlik ilerlerken gereken gıda maddesi artışının ancak iş gücünün artan fedakarlığı ile elde edilebilmesidir. İlkeler, sayfa 120. Rant teorisinde Ricardo, teknik değişmenin azalan getirinin etkilerini gidereceğini söylese de, uzun dönemde ikincinin birincinden daha etkili olacağı kanısındadır. Dolayısıyla gerektirdiği reel maliyet itibariyle gıda maddelerinin sanayi mamullerle mübadele değeri yükselir. Nakdi fiyatları da bununla aynı oranda artar. Tabii ücret haddine giren geçimlik gıda maddelerinin reel ve nakdi fiyatları yükseldiğinde tabii ücret haddinin reel düzeyi aynı kalacaktır. Yaptığı tanım gereği nakdi ücretlerdeki yükseliş hem tarımda hem sanayide kârların aleyhinedir. Şöyle ki, hububat fiyatını rant ödemeyen kapital kısmı ile beraber bunu üretmek için gerekli emek miktarı belirler. Bütün mamul malların fiyatları, bunların üretimleri için daha fazla veya daha az emek gerekmesi oranında yükselir veya azalır. Ne çiftçi ne de imalatçı, rant ödemek için ürünün bir kısmını feda eder. Bunların mallarının değeri iki bölüme ayrılır. Biri kapitalin kârını, diğeri emeğin ücretini oluşturur. Eğer hububatın ve mamul malların daima aynı fiyatta satıldığını varsayarsak, kârlar ücretlerin düşük veya yüksek olması oranında yüksek veya düşük olur. Fakat varsayalım ki üretiminde daha fazla emek gerektiği için hububat fiyatı yükselmiştir. Bu etken üretimde daha fazla emek gerektirmeyen mamul malların fiyatını yükseltmeyecektir. Eğer bu halde kesin olduğu gibi ücretler hububat fiyatıyla beraber yükselirse bunların kârları kaçınılmaz biçimde düşer. Sayfa 110-111. Ricardo, serbest rekabet şartları altında kâr haddlerinin eşitleneceğini belirtir. Bu kanuna uygun şekilde tarımda da sanayideki gibi kapitalistlerin hububat fiyatındaki artışa rağmen kâr haddinin azalacağını söyler. Nedeni? Bu da imalatçıyla beraber kullandığı her işçi için daha fazla ücret ödeyeceği gibi aynı miktar ürün elde edebilmek için ya rant ödeyecek ya daha fazla işçi kullanacaktır. Tarımsal ürün fiyatındaki artış ya bu ranta ya da bu ilave işçiye gidecek, ücretlerdeki artışı telafi etmeyecektir. Sayfa 111. Ricardo, marjinal topraklardaki kâr haddinin daha verimli topraklardaki kâr haddini belirleyeceğini kabul ettiğine göre, kâr haddindeki azalış bütün tarımsal topraklar için geçerli olmaktadır. Ricardo'nun kârları ücretteki artış kadar olumsuz etkileyecek hiçbir şey yoktur diye ifade ettiği bölüşüm kanunu şöyle özetlenebilir. Rant, marjinal topraklarda kapitalle emeğin belirlediği üretim maliyetiyle hububat fiyatı arasındaki farka eşittir. Toplam üründen ranta giden pay çıktıktan sonra geri kalan ürün, tarım ve sanayide sabit oranlarda birleştirildiği varsayılan emekle kapitale aittir. Tarımda azalan getiri kanunu dolayısıyla emekle kapital biriminin verimi gittikçe azalır. Oysa emeğin reel ücreti uzun dönemde geçimlik düzeyde dengededir. Nüfusla beraber bu ücret ürünün emeğe giden payını belirler. Tarımda emek kapital biriminin verim azalışı hububat fiyatını yükseltse de bu artış ranta gider. Sanayide ise mamul mal fiyatları artmaz, mübadele değeri hububat lehine değişir. Hububat fiyatı artışı karşısında reel ücretlerin aynı kalması için nakdi ücretler yükselir. Bu yükseliş hububat fiyatı artsa da tarımda mamul fiyatları artmayan sanayide kârı düşürür. Öyleyse kâr ve ücret arasında açık bir çelişki vardır. Birinin artışı diğerinin aleyhinedir. Ricardo'dan sonra kâr haddinin azalması teorisi klasik okulda hakimiyetini sürdürmüştür. Her ne kadar N. Senior ve J. S. Mill teknik değişmenin azalan getirinin etkilerini giderebileceği konusunda daha iyimser olmuşlarsa da, Mill'in ilkelerinin son baskılarında dahi çok uzun dönemde azalan getirinin ücrete etkisiyle kâr haddinin düşmesi, birikimin durması kaçınılmaz bir olgu sayılmıştır. Gerçekte bu karamsarlığın gerisinde ideolojik bir neden yatar. Amaç ücret artışının önlenmesi ve serbest dış ticaretin gerektiğini, kâr haddiyle ekonominin yararının özdeşliğini belirtmektedir. Toprak sahibiyle bu çıkar özdeşliğinin bulunmadığını kabul ettirmektir. İdeolojik etken o denli güçlü olmuştur ki, Malthus'un eleştirisine rağmen klasik okulda Ricardo'dan sonra da egemenliğini sürdürmüştür. Ricardo ve Mill'den sonra kâr haddinin azalacağı öngörüsü Marx ve Marksistler'de Keynes ve Keynes okulunun A. Hansen gibi bazı yandaşlarında devam etmiştir. Fakat nedeni artık nüfus artışı gibi tabii bir olay karşısında tabiatın kısırlığı dolayısıyla toprakta azalan getiri ve ücretlerin yükselmesi değildir. Marx'ta kapitalist sistemin işleyişi ve kapitalistin davranışları, Keynes'te ise iktisadi sisteme dışsal bir takım etkenler bunun nedenidir. Her okul kendi felsefi ön yargılarına bağlı kalarak kâr haddindeki azalışı açıklamaktadır. Ricardo'nun kapitalist girişimcinin kârını savunmak için kurduğu bölüşüm teorisinden çıkan kâr haddinin azalışı kanunu, daha sonra Marx ve Marksistler'de sistemin çöküşünü hazırlayan bir neden sayıldı. Keynes ve Keynes okulu yandaşlarınca laissez-faire'in yerine kamunun yatırım hacmini değiştirmek için ekonomiye müdahale gereğini savunmak için kullanıldı. Az gelişmiş ülkelerde de tarım ürünleri fiyatlarını düşük tutmayı haklı gösteren bir neden oldu. 12. Klasik büyüme teorisi. Klasik iktisat bir bakıma büyüme iktisadı sayılabilir. Büyüme teorisi ile çağdaş büyüme teorisi arasındaki ilişki de antik Grek geometrisi ile çağdaş matematik arasındaki ilişkiye benzetilebilir. Kapitalist ekonominin kendi içsel dinamiği sonucu bir uzun dönem durgunluğuna gireceğini öngören klasikler çağımızın büyüme teorilerine kadar liberal öğretinin son büyüme teoricileri olmuştur. Çünkü neoklasik iktisat büyümeyi ihmal etmiştir. Bu ihmalin kaynağı J.S. Mill'in uzun dönem durgunlukla ilgili görüşlerinde aranabilir. Klasik büyüme teorisi hemen daima Ricardo'nun bölüşüme bağlı büyüme teorisiyle temsil edilir. Nedeni Ricardo'nun kendi içinde tutarlı, mantıki bir bütün oluşturan açıklamalarının kapitalizmin çıkarıyla bağdaşır olmasıdır. 1. Ekonominin büyüme süreci. Smith, Ricardo, Mill. A. Smith, Ricardo'ya benzer bir yaklaşımla büyüme sürecinde üretim girdileri paylarındaki değişmeyi inceler. Büyümenin tabii üst sınırına erişilme nedenini bu değişmede bulur.